Anna Karenina, Tolstoy, 2. kaset, 2. yüz, sayfa 603. Her ikisi de fiziksel bakımla hiç ilgisi olmayan, ondan çok daha önemli bir sorunla da yakından ilgileniyordu. Agafya Mihailovna, yakında ölen yaşlı birinden söz ederken şöyle diyordu. Tanrı'ya şükür, kutsandı ve dinsel töreni çok güzel yapıldı. Tanrı hepimize böyle ölüm nasip etsin. Öte yandan Kitty de çamaşırları ve şurupları ile ilgilenmesinin dışında daha ilk günden kutsanması için hastayı kandırmaya çalıştı. Levin akşamları hastanın yanından ayrılıp kendi odasına çekilince başı önünde ne yapacağını bilmeden oturup kalıyordu. Ne akşam yemeğini, ne yatmayı, ne de herhangi bir şeyi düşünecek durumdaydı. Karısıyla bile konuşamıyor ve bundan utanç duyuyordu. Kitty ise tam tersine olağanüstü bir çaba harcıyordu. Akşam yemeğini getirtti, eşyaları kendisi çözdü, sinek öldürücü toz serptirmeyi unutmadan yatakların yapılmasına yardım etti. Erkekler savaştan önce çarpışmadan önce geçmişin onlara hazırladığı bütün değerlerini ortaya koyacakları son anlara doğru yaklaştıklarında, yaşamın o tehlikeli ve ciddi anlarında nasıl bir çabukluk ve heyecanla her şeyin olup bitmesini isterlerse, Kitty de öyle hareket ediyordu. Ellerinin arasında her şey çabucak oluveriyordu. Daha gece yarısı bile olmadan her şey öylesine düzenlenmiş, yola girmişti ki otel odası kendi evlerine benzemiş, yataklar hazırlanmış, fırçalar, taraklar, ayna yerleştirilmiş, havlular ortaya çıkarılmıştı. Levin yemek yemeyi, uyumayı ve hatta konuşmayı bağışlanamaz bir şey olarak görüyor, her yaptığı ona uygunsuz geliyordu. Buna karşılık Kitty fırçaları yerleştiriyordu. Yaptığı işte insanı şaşırtan bir yan bulunmuyordu. Bununla birlikte yemek yiyemediler ve yatmaya karar vermeden önce uzun süre oturdular. Kitty yolculukta kullandığı aynanın önüne oturmuş, yumuşak ve hoş kokulu saçlarını tararken, "Onu yarın bedenine kutsal yağ sürdürmeye ikna ettiğime çok seviniyorum," dedi. "Böyle bir törende hiç bulunmadım ama annemin bana anlattığına göre hastanın sağlığı içinde dualar okunuyormuş." Levin karısının her tarak vuruşunda ensesine dökülen saçlarına bakarak, "Onun iyileşebileceğine inanıyor musun?" diye sordu. Kitty saçlarının altından kocasına bakarak, "Doktora sordum. Nikolay'ın 3 günden fazla yaşamayacağını söylüyor. Ama nereden bilsinler? Ama yine de onu ikna ettiğime seviniyorum," dedi. Sonra dinden her söz edişinde yüzünde beliren o kendine özgü kurnazca tavırla ekledi. Her şey olabilir. Nişanlıyken yaptıkları o konuşmadan bu yana hiçbir zaman din sorunlarını tartışmamışlardı. Ama Kitty yapılması gerekli bir şeyi kesinlikle yerine getirmek zorunda olduğu için her zaman kiliseye gidiyor ve dua ediyordu. Kocasının itiraf etmesine karşılık Kitty onun en az kendisi kadar hatta kendisinden daha iyi bir Hristiyan olduğuna inanıyor, o zaman söylemiş olduğu şeylerin tıpkı İngiliz işlemesiyle alay etmesi gibi bir şaka olduğunu düşünüyordu. "Evet, şu kadın Maria Nikolayevna bütün bunları beceremezdi," dedi Levin. "İtiraf edeyim, senin geldiğine çok seviniyorum. Öyle safsın ki." Kitty'nin elini tuttu ama öpmedi. Çünkü ölüm karşısında bu öpücük ona yakışıksız görünüyordu. Bir suçlu gibi onun parlak gözlerine bakarak sıktı. Kitty duyduğu hazdan kızaran yanaklarını saklamaya çalışmak için ellerini kaldırıp saçlarını topladıktan sonra ensesinde bir tokayla tuttururken, "Yalnız olsaydın çok acı çekerdin," dedi. "Hayır, o kadın bir şey bilmiyor. Bereket Soden'de çok şey öğrendim." "Orada da onun gibi çok hasta var mıydı?" "Daha kötüleri vardı. Onu artık gençliğindeki gibi görememek çok korkunç geliyor bana. Onun ne sevimli bir delikanlı olduğunu düşünemezsin bile. Ama o zamanlar onu anlayamıyordum." "Kitty, sana inanıyorum. Sana inanıyorum. Onunla dost olabilirdik," dedi. Söylediklerinden ürkerek kocasına baktı, gözlerine yaş hücum etti. "Olabilirdiniz," dedi Levin üzgün üzgün. "Gerçekten de o bu dünyadan biri değil, denilen insanlardandı. Ama önümüzde daha pek çok gün olduğunu unutmayalım. Saatine baktıktan sonra yatmalıyız," dedi. Ertesi gün Kudas ayininde hastaya şarapla ekmek verildi, kutsal yağ sürüldü. Ayin sırasında Nikolay Levin'in ateşli ateşli yakardı. Örtüyle örtülmüş bir masanın üzerine konan bir ikona dikilmiş iri gözlerinde tutkulu, umut dolu bir yakarış okunuyordu. Levin bunu görünce dehşete kapıldı. Çünkü bu ateşli yakarış ve bu umudun Nikolay'ın çok sevdiği yaşamdan ayrılacağı anı çok zorlaştıracağını biliyordu. Levin ağabeyinin ne düşündüğünü anlayabilecek kadar iyi tanıyordu. Nikolay'ın inansız olmasının, inansız yaşamanın ona daha kolay geldiğinden değil, dünyanın bilimsel olarak algılanmasının gittikçe dinsel inançları yok etmesinden kaynaklandığını biliyordu. Bu yüzden de bu dine dönüşün hiçbir mantıksal ve normal yanı yoktu. Yalnızca tükenmeyen bir iyileşme umudundan ileri geliyordu. Levin, Kitty'nin duymuş olduğu iyileşme öykülerini anlatarak bu umudu güçlendirdiğinin de farkındaydı. Levin bütün bunları biliyor ve bu umut dolu ve yalvaran bakışlara, haç çıkarmak için harcadığı çaba yüzünden kırışmış alnına, bir deri bir kemik kalmış omuzlara, Tanrı'nın kendine vermesi için yalvardığı yaşamı artık içine sığdıramayan o hırıltılı boş göğsüne doğru zorla kaldırdığı bu zayıf eli görmeye dayanamıyordu. Levin tören sırasında çok inansız olsa da binlerce kez yapmış olduğu şeyi yaptı. Tanrı'ya yönelerek, "Eğer varsan bu adamı iyileştir. Böylece her ikimizi de kurtarmış olursun," diyordu durmadan. Yasun'un ayininden sonra hasta birden kendini daha iyi hissetti. Bir saat boyunca bir kez bile öksürmedi. Gülümsüyor, Kitty'nin elini şükran gözyaşları içinde öpüyor, daha iyi olduğunu söylüyordu. Acı çekmiyordu. İştahı ve gücü artmıştı. Çorbasını getirdiklerinde kendi kendine doğruldu ve pirzola istedi. Durum ne kadar umutsuz ve iyileşmesi ne kadar olanaksız olursa olsun, Kitty ve Levin bu bir saati yanılmış olabilecekleri korkusu ve umuduyla heyecan içinde geçirdiler. Daha iyi mi? Evet, daha iyi. Hayret! Şaşılacak bir şey yok bunda. Ama yine de daha iyi, diye fısıldaşıyorlardı gülümseyerek. Bu yanılsama kısa sürdü. Hasta uykuya kaldı. Ama yarım saat sonra bir öksürük nöbetiyle uyandı. Çevresindekilerin tüm umutları bir anda yok oluverdi. Hastanın çektiği acının gerçekliği, Levin'in, Kitty'nin ve zavallı Nikolay'ın bile tüm umutlarını yok etmişti. Hasta yarım saat önceki umudunu unutarak, hatta bundan utanç duyarak, rahat soluk almak için iyot istedi. Kendisine üstü delikli kağıtla örtülü küçük bir şişe getirdiler. Levin şişeyi ağabeyine uzattı. Hastanın bedenine kutsal yağ sürülürken ikona diktiği umut dolu, tutkulu bakışları bu kez şişeye dikilmişti. Hasta bu şişeden doktorun iyot buharlarını içine çekmenin mucizevi iyileştirici etkisi konusunda söylediklerinin gerçekleşmesini bekliyordu. Levin doktorun sözlerini doğrularken Nikolay çevresine bakınarak "Kitty burada değil mi?" diye hırladı. "Yok mu? O zaman konuşabilirim. Bu komediyi onun hatırı için oynadım. Öyle iyi ki. Ama ne sen ne de ben kendimizi aldatabiliriz." "İşte benim inandığım bu," dedi. Kemikle eliyle şişeyi sıkıp iyotu içine çekti. Akşam saat 8'e doğru Levin'le karısı odalarında çay içerlerken Maria Nikolayevna soluk soluğa koşarak geldi. Yüzü sapsarıydı ve dudakları titriyordu. "Ölüyor," diye kekeledi. "Korkarım, şu anda ölüyor." İkisi birden hastanın yanına koştular. Hasta bir kolunun üzerinde doğrulmuş, sırtını ve başını eğmiş oturuyordu. Levin biraz durduktan sonra "Ne hissediyorsun?" diye yavaşça sordu. "Gidiyorum galiba," dedi Nikolay güçlükle. Sesleri göğsünden çıkıyor gibiydi ama sözleri açıkça anlaşılıyordu. Başını kaldırmadan gözlerini yüzünü göremediği kardeşinden yana çevirdi. "Katya, çekil git," diye ekledi. Levin ayağa kalktı, karısına emredercesine çıkmasını söyledi. "Ben gidiyorum artık," dedi hasta yeniden. Levin bir şeyler söylemiş olmak için "Neden böyle şeyler düşünüyorsun?" diye sordu. Hasta sanki bu söz hoşuna gidiyormuş gibi yineledi. "Çünkü gidiyorum da ondan. Bitti artık." Maria Nikolayevna yatağa yaklaştı. "Yatsamız daha iyi olacak," dedi. "Yakında yatacağım. Öleceğim," dedi öfkeli bir alayla. "Madem istiyorsunuz beni yatırın." Levin ağabeyini sırtüstü yatırdı, kendisi de yanına oturdu. Hiç kımıldamadan yüzüne baktı. Ölmekte olan adam gözleri kapalı yatıyordu. ama alnındaki kaslar ara sıra bir şeyi derin derin düşünen bir insanınkiler gibi seyiriyordu. Lenny önünde olmadan ağabeyinin içinden neler geçirdiğini anlamaya çalışıyordu. Ama ne kadar düşünürse düşünsün, ağabeyinin ciddi ve sakin yüzünden, kaslarının ve kaşlarının kımıldamasından yalnızca kendisi için hala karanlık olan bazı gizleri, gittikçe daha büyük bir açıklıkla anlamakta olduğundan başka bir şeyi anlayamadı. Evet, evet öyle, dedi hasta yavaşça. Durun. Yeniden sustu. Birden sustu, sanki kendisi için her şey kararlaştırılmış gibi sakin sakin. Öyle, dedi, ey tanrım. Sonra derin derin iç çekti. Maria Nikolayevna onun ayaklarına dokundu. Soğuyorlar, dedi. Hasta uzun süre Levin'e öyle gelmişti, kımıldamadan yattı. Ama hala canlıydı ve ara sıra soluk aldığı duyuluyordu. Levin düşüncelerinin yoğunluğu yüzünden yorgun düşmüştü. Ne kadar düşünürse düşünsün, ağabeyini anlayamayacağını ve Nikolay'ın onu çoktan geride bıraktığını hissediyordu. Levin'in artık ölümü düşünmeye gücü kalmamıştı. Elinde olmadan bundan sonra yapacağı şeyleri, ağabeyinin gözlerini kapamayı, giydirmeyi, tabut ısmarlamayı düşünüyordu. İşin tuhafı kendini çok duygusuz hissediyor, ne acı duyuyor ne de üzülüyordu. Ağabeyine de acıdığı yoktu artık. O anda hissettiği tek şey kendisine bulunmayan ama ölmekte olan adamda bulunan inanca karşı hissettiği kıskançlıktı. Uzun süre yatağının yanında sonun gelmesini bekleyerek durdu ama beklediği son bir türlü gelmiyordu. Kapı açıldı, Kitty göründü. Levin onun içeri girmesine engel olmak için ayağa kalktı. O anda hasta kımıldadı. Elini uzatarak, gitme dedi. Levin onun elini tuttu ve karısına çekilmesini işaret etti. Levin ölmekte olan ağabeyinin elini tutarak yarım saat, bir saat, ardından bir saat daha bekledi. Şimdi ölümünü hiç düşünmüyordu artık. Yandaki odada giyinen Kitty'nin ne yaptığını, doktorun bir evi olup olmadığını düşünüyordu. Acıkmıştı ve uykusu gelmişti. Hastanın ayaklarını ellemek için elini yavaşça çekti ama hasta soluk alıyordu hala. Levin dışarı çıkmak için ayaklarının ucuna basarak kalkmayı denedi ama hasta yeniden kımıldadı. Gitme diye yineledi. Gün ağardı, hastanın durumu hep aynıydı. Levin ölmekte olan adama bakmadan elini yavaşça çekti ve odasına gidip uyudu. Uyandığında ağabeyinin beklediği ölüm haberi yerine hastanın kendine geldiğini öğrendi. Hasta yine yatağına oturmuş, öksürüp duruyordu. Yemek istemişti. Yeniden iyileşeceğini söylüyor, eskisinden daha öfkeli, daha kırıcı görünüyordu. Hiç kimse, ne kardeşi ne de Kitty onu yatıştırabildi. Herkese kızıyor, ağzına geleni söylüyor, herkesi suçluyor ve Moskova'dan ünlü bir doktoru istiyordu. Durumuyla ilgili her soruya öfkeli ve sistemli bir ses tonuyla dayanılamayacak kadar çok acı çektiğini söylüyordu. Zavallıcık gerçekten de özellikle iyileşmesi olanaksız yaralar yüzünden gittikçe daha çok acı çekiyor, çevresindekilere durmadan kızıyor, onlara her şey için özellikle de Moskova'dan büyük doktoru getirtmedikleri için sitem ediyordu. Kitty onun acılarını hafifletmek, yatıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ama tüm çabaları sonuçsuz kalıyordu. Levin, Kitty kabul etmek istemese de onun bedence ve ruhsal olarak acı çektiğini fark etti. Ölümünün yaklaşmış olması yüzünden hepsinde uyanan acıma duygusu, o gece Nikolay kardeşini başucuna çağırınca yok oluvermişti. Tümü de kaçınılmaz sonun geldiğini biliyor, hastanın yarı ölü olduğunu biliyor ve tümü de bu sonun bir an önce gelmesini diliyordu. Ama böyle istemelerine karşılık hastaya şuruplarını, ilaçlarını vermeyi, doktoru çağırtmak için adam yollamayı, onu ve kendilerini aldatmayı sürdürüyorlardı. Korkunç, pis ve iğrenç bir yalanın kucağında, ikiyüzlü bir ortamda yaşıyorlardı. Levin huyu ve ölmekte olan adama duyduğu sevgi yüzünden bunu ötekilerden daha şiddetli hissediyordu. Ağabeylerini uzun zamandır barıştırma özlemiyle yanan Levin, en azından ölümden önce Sergey Ivanoviç'e mektup yazmıştı. Aldığı yanıtı hastaya okudu. Sergey Ivanoviç gelemeyeceğini yazıyor ama çok dokunaklı sözlerle kardeşinden özür diliyordu. Hasta sesini çıkarmadı. Ona ne yazmam gerekir diye sordu Levin. Ona gücenmedin sanırım. Nikolay sinirli bir tavırla. Hayır, hiç de değil dedi. Ona bana doktor yollamasını yaz. Korkunç üç gün daha geçti. Hastanın durumu aynıydı. Ona yaklaşan herkesin, otel uşağının, otel sahibinin, otelde kalanların, doktorun, Maria Nikolaevna'nın, Levin'in ve Kitty'nin bir tek istekleri vardı yalnızca, ölmesi. Yalnızca hasta bunu istemiyor, doktor getirmedikleri, ilaç almadıkları ve iyileşeceğini söylemedikleri için onlara durmadan kızıyordu. Afyonun etkisiyle kendini yitirdiği bazı anlarda yarı uyur durumda kendi yüreğinde herkesten daha güçlü hissettiği şeyi açığa vuruyordu. Ah bir bitse bu ya da bu ne zaman bitecek? Derece derece artan acılar yapacağını yapıyor, Nikola'yı ölüme hazırlıyordu. Hangi yana çevrilirse çevrilsin, hasta acı çekiyor, ağrı soluk aldırmıyor, bütün bedeni ağrıyordu. Bu bedenle ilgili anılar, izlenimler, düşünceler bile bedenin kendisi kadar tiksinti yaratıyordu onda. Başkalarını görmek, onların sesleri, kendi anıları, bütün bunlar ona yalnızca işkence gibi geliyordu. Çevresindekiler de bunu seziyor ve içgüdüsel olarak yanında hareket etmekten, konuşmaktan, isteklerini açıklamaktan çekiniyorlardı. Yaşam herkese göre ölmekte olan bu adamın acılarında ve onun bu acılardan kurtulmasını görmek istediğinde toplanmıştı. Hasta bu son saati ölümün bütün isteklerini yerine getirebileceği bir mutluluk saati olarak bakmaya başlıyordu. Eskiden açlık, yorgunluk ve susuzluk gibi hastanın acılarından ya da yoksunluğundan kaynaklanan her özel isteği ona göre organların işlevlerini hala yerine getirebildiğini gördüğü için bambaşka bir zevk kaynağıydı. Şu andaysa yoksunluk ve acıları giderilemiyor, bunu gidermek için girişilen her deneme yalnızca yeni acılar getiriyordu. Bu yüzden Nikolay'ın bütün istekleri bir tek noktada toplanmıştı. Bütün acılarından ve onların kaynağı olan bedeninden kurtulmak. Ama bu kurtuluş isteğini anlatabileceği sözleri söyleyemiyordu. Bu yüzden bunlardan söz etmiyor, alışkanlık gereği yalnızca artık yerine getirilemeyecek olan bu isteklerinin yerine getirilmesini istiyordu. Beni öteki yanıma yatırın diyor. Hemen ardından eski durumuna getirilmesini istiyordu. Bana şurup verin. Geri götürün onu. Susmayın, bir şeyler anlatın. Konuşmaya başlayınca da hemen gözlerini yumuyor ve yüzünde yorgunluk, kayıtsızlık ya da tiksinti dolu bir anlam beliriyordu. Levinlerin gelişinin 10. günü Kitty hastalandı. Başı ağrıyor, midesi bulanıyordu. Sabah boyu yataktan çıkamadı. Doktor bunların yorgunluk ve heyecan yüzünden olduğunu söyleyerek dinlenmesini ve sakin olmasını öğütledi. Ama yine de genç kadın akşam yemeğinden sonra her zamanki gibi yine hastanın yanına gitti. İşini de almıştı. İçeri girince Nikolay ona sertçe baktı. Kitty hasta olduğunu söyleyince de küçümseyerek baktı. Bütün gün durmadan burnunu sildi ve acıyla inledi. "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" diye sordu Kitty. Hasta güçlükle "Daha kötü," dedi. "Acı çekiyorum." "Nereniz ağrıyor?" "Her yanım." "Bugün bitecek," dedi Maria Nikolaevna. Bu sözleri çok alçak sesle söylemesine karşılık hastanın işiteceğinden korkan Levin onun susmasına işaret etti ve ağabeyine döndü. Nikolay Maria Nikolaevna'nın sözlerini duymuştu ama bu sözler onu hiç etkilememişti. Bakışları yine aynı, ciddi ve sitem doluydu. Birlikte koridora çıktıkları zaman Levin Maria Nikolaevna'ya "Bunu nereden aldınız?" diye sordu. "Üstünü başını çekiştiriyor," dedi Maria Nikolaevna. "Nasıl yani?" Kadın yeni giysisinin pillerini çekiştirerek "Böyle," dedi. Levin gerçekten de hastanın bütün gün çekip atmak istermiş gibi battaniyeyi çekiştirdiğini fark etti. Maria Nikolaevna doğru söylemişti. Akşama doğru hastanın kollarını kaldıracak gücü kalmamıştı. Hareketsiz bakışları, Kitty ile Levin kendilerini görebilsin diye eğilip gözlerine baktıkları zaman bile doğrultusunu değiştirmedi. Kitty son duaları etmesi için papazı getirtti. Papaz dua okurken Levin'in, Kitty'nin ve Maria Nikolaevna'nın çevresinde durdukları hasta hiçbir yaşam belirtisi göstermedi. Gözlerini hep yumdu. Ama dua bitmeden az önce birden kımıldadı, içini çekti ve gözlerini açtı. Papaz duasını bitirince buz gibi olmuş alnına hacı koydu. Sonra atkıyı yavaşça katlayarak yatağın başında sessizce durdu ve parmaklarıyla can çekişen adamın kocaman soğumuş eline dokundu. "Bitti," dedi sonunda. Uzaklaşmak istedi. Ama birden ölümün yapışmış ıslak bıyıkları titredi. Göğsünün derinliklerinden çıkan şu sözler sessizlikle çınladı. "Henüz değil, az sonra." Bir dakika sonra yüzü aydınlandı. Bıyıklarının altında bir gülümseme belirdi. kadınlar ölüye çek düzen vermeye başladılar. Ağabeyinin ölüsünü görünce Levi'nin ruhunda ağabeyinin evine geldiği o sonbahar akşamında ölümün anlaşılmazlığı, yakınlığı ve kaçınılmaz niteliği karşısında duyduğu dehşet duygusu yeniden canlandı. Bu duygu eskisinden daha canlıydı. Levin şu anda ölümün ne olduğunu anlayamıyor, ölümün kaçınılmazlığı daha korkunç görünüyordu ona. Bununla birlikte karısının varlığı onu umutsuzluğa kapılmaktan alıkoydu. Çünkü duyduğu korkuya karşılık yaşamaya ve sevmeye gereksinim duyuyordu. Sevginin onu umutsuzluktan kurtaracağını hissediyordu. Ve bu aşk umutsuzluğun da etkisiyle gittikçe daha büyüyor, daha saf oluyordu. Anlayamadığı ölümün gizemi biter bitmez bir başka gizem, yaşamın ve sevginin gizemi ortaya çıkıverdi. Doktor, Kitty konusundaki varsayımlarını doğruladı. Genç kadın hamileydi. Alexey Alexandrovich, Betsy ve Stepan Arkadyevich'le yaptığı konuşmalardan herkesin ve karısının kendisinden istediği tek şeyin varlığıyla karısını rahatsız etmemesi olduğunu öğrenir öğrenmez öylesine şaşırdı. Öylesine kararsız ve ne istediğini bilemez duruma geldi ki kendisine her istemini vermeye hazır olarak üçüncü kişilerin ellerine bıraktı. Durumunu ancak annenin gidişinin ertesi günü İngiliz'de de yemeğini onunla birlikte masada mı yoksa ayrı ayrı mı yiyeceğini sorduğu zaman açıkça anladı. Bundan dehşete kapıldı. Onun için en korkunç olanı ne geçmişi yadsıyabilmesi ne de şimdiki durumuyla uzlaşabilmesiydi. Onu üzen karısıyla mutlu yaşadığı zamanı anımsamak değildi. Karısının kendisini aldattığını öğrendiğini zaman benliğinden silip atmıştı. Bu dönemi atlatması çok zor olmuştu elbet. Ama başarmıştı yine de. Eğer karısı onu aldattığını açıkladıktan sonra çekip gitmiş olsaydı çok üzülür ve mutsuz olurdu kuşkusuz. Ama şu anda içinde bulunduğu anlaşılmaz ve umutsuz duruma düşmekten kaçınırdı. Gerçekten yakın geçmişteki o bağışlamasını, duygulanmasını, hasta karısına ve başkasının çocuğuna gösterdiği sevgiyi şu anda başına gelenlerle bağdaştırabilir miydi? Bağışlayıcı iyiliğinin ödülü buydu işte. Bundan böyle yalnız, alçalmış, gülünç, yararsız ve horlanmış biri olacaktı. Karısının gidişini izleyen ilk iki gün Alexey Alexandrovich bunun neden yaptığını anlayamadan iş istemeye gelenleri ve büro şefini kabul etmiş, komite toplantılarına katılmış, her zamanki evinde akşam yemeğini yemişti. Bu iki günde ruhunun bütün gücüyle bir tek amaca sarıldı. Sakin, hatta kayıtsız bir tavır takınmak. Anna'nın odasının ve eşyalarının ne olacağı konusunda hizmetçilerin sorusuna olaylara önceden hazırlanmış ve bunda bir gariplik yokmuş gibi bir tavırla yanıt vermek için insanüstü bir çaba harcadı. Amacına da ulaştı. Hiç kimse onda en küçük bir umutsuzluk belirtisi bile görmedi. Ama karısının gittiğinin ertesi günü Colney ona Anna'nın ödemeyi unuttuğu modacısının faturasını getirdi ve çırağın beklediğini bildirdi. Alexey Alexandrovich onu içeri almalarını buyurdu. Ekselansları, kendilerini rahatsız etmeye cesaret ettiğim için beni bağışlasınlar. Ama eğer sayın bayana başvurmamız gerekiyorsa, ekselansları adreslerini vermek lütfunda bulunsunlar. Alexey Alexandrovich düşünmeye başladı. Çırak böyle sanmıştı ya da birden dönüp masasına oturdu. Başına eline dayayarak uzun süre böyle kaldı. Konuşmak istiyor ama başaramıyordu. Corney efendisinin duygularını anladı. Çırağı dışarı çıkardı. Ona yine uğramasını söyledi. Alexey Alexandrovich yalnız kalınca sakin ve kararlı bir adam gibi görünmeye gücünün olmadığını anladı. Bekleyen atı arabadan çözdürdü. Kapısına bir not yazıp yemeğe gitmedi. Çırağın Corney'in iki günlük çevresinde karşılaştığı herkesin yüzünde açıkça okuduğu küçümseyici ifadeye daha fazla dayanamayacağını hissediyordu. Herkesin aşağılamasından kaçamazdı. Çünkü bu aşağılanmaya aşağılık işler yaptığından değil de bu durumda gerçekten de daha iyi olmaya çabalardı. Alçak, sefil bir mutsuzluk yüzünden uğruyordu. İnsanlar ona sırf yüreği yaralı diye daha fazla acımasız davranacaklardı. Tıpkı köpeklerin acıdan inleyen bir köpeğin işini bitirmeleri gibi parçalayacaklardı onu. Karının tek kurtuluş şansının yaralarını başkalarının gözünden saklamak olduğunu biliyordu. Farkında olmadan iki gün boyunca da böyle yapmaya çalışmıştı. Ama şimdi bu eşitsiz kavgayı sürdürecek gücünün olmadığını hissediyordu. Mutsuzluğuyla yapayalnız olduğunu bilmesi acısını daha da çok arttırıyordu. Petersburg'da yüreğindekileri açabileceği, acılarını paylaşabileceği yüksek bir memur, bir sosyete adamı olarak değil, acı çeken sıradan biri olarak ona acıyacak hiç kimsesi olmadığı gibi hiçbir yerde de avunamayacağını çok iyi anlıyordu. Alexey Aleksandrovich ile kardeşi anne ve babalarını yitirdiklerinde henüz çok gençtiler. Babasını hiç anımsamıyordu. Annesi ise o 10 yaşındayken ölmüştü. Öksüzlere kalan miras çok azdı. Çok etkili bir memur ve eskiden ölmüş imparatorun gözdesi olan amcaları onlarla ilgilendi. Bir de madalya aldı. Çok iyi bir lise ve üniversite eğitiminden sonra amcasının yardımıyla önünde parlak bir mesleğin kapılarının açıldığını gördü. Ve hırsla kendini yalnızca hedeflerine adadı. Alexey Aleksandrovich ne lisede, ne üniversitede, ne de daha sonra memurluk yaşamında kimseyle dostluk kurmamıştı. Yalnızca kardeşini seviyordu. Ama o da dış işlerine girince yurt dışına gitmiş ve Alexey Aleksandrovich'in evlenmesinden az sonra orada ölmüştü. Alexey vali olarak atanınca ananın çok zengin olan halasıyla tanıştı. Annenin halası yaşça olmasa bile mevkiine göre genç sayılan bu vali ile yeğeni arasında bir yakınlık kurmayı başardı. Bunda öyle başarılı oldu ki Karenini yeğeniyle evlenmek ya da istifa edip gitmek arasında bir seçim yapmak zorunda bıraktı. Alexey Aleksandrovich evliliğin lehinde olduğu kadar aleyhinde de kendince pek çok geçerli nedenler bularak uzun süre karar veremedi. Ama bu kez çok beğendiği atasözünü "Kuşku duyarsan vazgeç" atasözünü uygulayamadı. Anna'nın halası yakınlarından birinin aracılığıyla evlerine sık sık girip çıkarak genç kızı lekelediğini ve namuslu bir adam olarak ona evlenme önerisinde bulunmak zorunda olduğunu duyurdu ona. O da bunu yaptı. Önce nişanlısına, daha sonra da karısına elinden geldiğince sevgi gösterdi. Anna ile olan gönül ilişkisi ruhunda başka yakın ilişkilere girme gereksinimini yok etmişti. Öylesine ki bütün tanıdıkları arasında hiç dostu yoktu. Akşam yemeğini çağırabileceği, onu ilgilendiren bir işe girmelerini sağlayabileceği, bazı insanların ve hükümet üyelerinin davranışlarını rahatça tartışabileceği pek çok insan vardı. Ama bütün bu ilişkileri, sınırları pek kesin olarak çizilmiş, alışkanlıklarla ve geleneklerle belirtilmiş, dışına çıkılması olanaksız bir alan içinde kalıyordu. Son zamanlarda yakınlık kurduğu, ona mutsuzluğundan söz edebileceği üniversiteden bir arkadaşı vardı. Ama bu arkadaşı da uzak bir akademinin kurucu üyesiydi. Kısacası Petersburg'da yakın ilişki kurduğu büro şefi ve doktoru vardı yalnızca. Büro şefi Michel Vasilievich Smudin, sıradan, akıllı, iyi yürekli, namuslu Alexey Aleksandrovich'in çok sevdiği biriydi. Ama 5 yıllık bir memurluk aralarında içten yakınlığı engelleyen bir sınır koymuştu. Alexey Aleksandrovich kağıtları imzaladıktan sonra zaman zaman Michel Vasilievich'e bakarak sustu. Birçok kez yardımcısına içini dökmek amacıyla ağzını açtı. Söyleyeceğini önceden hazırlamıştı. Başıma gelen felaketi biliyorsunuz. Bununla birlikte Smudin'in gitmesine izin verirken o halde bu işi bana hazırlarsınız demekle yetindi her zamanki gibi. Ona iyi davranın, öteki insan doktordu ama her ikisi de çoktandır aralarında birbirleriyle sohbet edemeyecek kadar çok işleri olduğu konusunda anlaşmaya varmış gibiydiler. Kadın dostlarına gelince başta Kontes Lidya Ivanovna olmak üzere Alexey Aleksandrovich onları aklına bile getirmiyordu. Bütün kadınlar yalnızca kadın oldukları için onu korkutuyordu. Alexey onlardan uzak kalmaktan başka bir şey istemiyordu. Oysa Alexey Aleksandrovich Kontes Lidya'yı unutmuş olsa bile o Alexey'i düşünüyordu. Alexey Aleksandrovich'in kendini en umutsuz, en zor hissettiği bir anda haber vermeden çalışma odasına girdi. Karenini başı ellerinin arasında öylece buldu. Heyecandan ve koşmaktan soluk soluğa telaşla girerken "Yönergenizi dinlemedim," dedi. "Her şeyi biliyorum." Karenin'in elini hızla sıkıp onun düşünceli güzel gözlerine bakarak ekledi. "Alexey Aleksandrovich, ah dostum." Alexey Aleksandrovich elini çekip kaşlarını çattı. Kalkarak ona bir iskemle uzattı. "Lütfen oturunuz kontes. Rahatsız olduğum için kimseyi kabul etmiyorum," dedi dudakları titreyerek. Kontes Lidya Ivanovna gözlerini ondan ayırmadan "Ah dostum," diye yineledi. Birden kaşlarını kaldırarak anında bir üçgen oluşturdu. Bu yüzden de sarı ve çirkin yüzü iyice çirkinleşti. Ama Alexey Alexandrovich onun kendisine acıdığını, neredeyse ağlayacağını hissetti ve kendisi de duygulandı. Kontes'in tombul elini yakalayıp öptü. Kontes heyecandan kısılan sesiyle, "Dostum," diye yineledi. "Kendinizi böyle üzüntüye bırakmamalısınız. Acınız büyük ama onu dindirmenin çarelerini aramanız gerek." Alexey Alexandrovich Lidya Ivanovna'nın elini bırakıp hala onun yaşlı gözlerine bakarak, "Kırıldım, mahvoldum ben. İnsan değilim artık," dedi. "Durumum öyle korkunç ki ne kendimden ne de başkasından bir destek görebiliyorum." "Bu desteği bulacaksınız. Dostluğuma inanmanız için yalvarsam da bunu bende değil, onda bulacaksınız," dedi, içini çekerek. "Desteğimiz Tanrı sevgisindedir. Onun boyunduruğu hafiftir," diye sürdürdü Alexey Alexandrovich'in o iyi tanıdığı heyecanlı bakışıyla. "O sizi duyacak ve yardım edecektir." Bu sözlerden, o yüce duygu karşısındaki bu duygusallıktan, Petersburg'da son günlerde ortaya çıkan ve Alexey Alexandrovich'in öteden beri ayıpladığı gizemli bir heyecan dalgası yayılıyordu. Bununla birlikte şu anda bu sözler ona çok hoş geliyordu. "Zayıf, yıkılmış biriyim ben. Hiçbir şeyi sezemedim. Şimdi de hiçbir şey anlamıyorum." "Dostum," dedi Lidya Ivanovna yine. "Yitirdiğime üzülmüyorum elbette," diye sürdürdü Alexey Alexandrovich. "Hiçbir şeye üzülmüyorum. Ama içinde bulunduğum durum yüzünden, utanç duymaktan kendimi alamıyorum. Kötü bir şey bu ama elimden gelmiyor." Lidya Ivanovna heyecanlı bakışlarını kaldırarak, "Herkesin, ilk önce de benim hayran olduğumuz o büyük bağışlamayı yapan siz değilsiniz. Yüreğinizde yaşayan odur. Bu yüzden yüzünüzün kızarması gerekmez." Alexey Alexandrovich kaşlarını çattı. Ellerini bitiştirerek parmak eklemlerini çıtırdatmaya başladı. "Tüm ayrıntıları bir bilseydiniz," dedi tiz sesiyle. "İnsanın gücünün de bir sınırı vardır. Kontes, ben de gücümün sınırına dayandım. Bugün, bütün gün yeni durumundan kaynaklanan," bu sözcüğü vurgulayarak, "ev işlerinin düzenlenmesiyle geçti. Hizmetçiler, kahya kadın, hesaplar, bütün bunlar yavaş yavaş içimi yakıyor. Bunlara dayanacak gücüm yok. Dün akşam yemeğinde yerimde duramayacak gibi oldum. Oğlumun bakışına dayanamadım. Bana soru sormaya cesaret edemiyordu. Ben de ona bakmaya cesaret edemiyordum. Benden korkuyordu oğlum. Hem bu daha bir şey değil." Alexey Alexandrovich kendisine getirilen faturadan söz etmek istedi ama sesi titrediğinden durdu. Şapka ve kurdeleler alındığını gösteren mavi kağıttan faturayı kendi kendisine acımadan düşünemiyordu. "Anlıyorum dostum, her şeyi anlıyorum," dedi Kontes Lidya Ivanovna. "Teselliyi ve yardımı bende bulamazsınız. Ama geldim yine de sizi ufak tefek rezilce sıkıntılardan kurtarmak istiyorum. Sanırım burada ortalığı çekip çevirecek bir kadın gerekli size. Bunu yapmama izin verirsiniz." Alexey Alexandrovich sustu, kontesin elini şükranla sıktı. "İkimiz birlikte Seryoja ile ilgileniriz. Günlük ev işlerinde pek ustada değilim ama uğraşacağım. Sizin kahyanız olurum. Bana teşekkür etmeyin. Bunu kendiliğimden yapmıyorum." "Neden teşekkür etmeyeyim size?" "Aman dostum, az önce sözümü ettiğiniz duyguya kaptırmayın kendinizi. Hristiyan mükemmelliğinin en yüksek derecesi olan şeyden utanç duymayın. Kendini alçaltan yükselecektir. Bana teşekkür etmeyin. Ona teşekkür etmelisiniz, yardımı ondan isteyin. Yalnızca onda huzuru, teselliyi, sevgiyi buluruz biz." Kontes gözlerini havaya kaldırdı ve sustu. Alexey Alexandrovich onun dua ettiğini anladı. Alexey Alexandrovich'e eskiden hem tatsız hem de yararsız gelen bütün bu sözler şimdi avutucu ve doğal görünüyordu. Moda olan aşırı dindarlığı onaylamıyordu. Kendisi de inançlıydı ama din onu yalnızca politik görüş olarak ilgilendiriyordu. Bu yüzden yeni ortaya çıkan bu düşünceler özellikle çatışmalara ve çözümlemelere yol açtığı için hoşuna gitmiyordu. Eskiden bu yeni öğretiye karşı soğuk, hatta düşmanca bir tavır takınmıştı. Kendisini buna tümüyle kaptıran Lidya Ivanovna ile bundan hiç söz etmemiş, onun konuşma girişimlerini ustaca geçiştirmişti. Ama bu kez kontesin konuşmasına zevkle izin vermiş ve ona karşı çıkmamıştı. Kontes duasını bitirince, "Sözleriniz ve yaptıklarınız için size çok minnettarım," dedi. Kontes dostunun ellerini yeniden sıktı. "Şimdi işe koyuluyorum," dedi gülümseyerek. Yüzündeki gözyaşlarının izlerini sildi. Seryoje ile ilgilenirim. Yalnız önemli durumda size danışırım. Kalktı ve dışarı çıktı. Kontes Lidia Ivanovna Seryoje'nin yanına gitti. Orada çocuğun yanaklarını kendi gözyaşlarıyla ıslatarak babasının bir aziz olduğunu ve annesinin öldüğünü söyledi. Kontes sözünü tuttu. Alexey Aleksandrovich'in evinin bütün maddi sıkıntılarını üzerine aldı. Pratik işlerden hiç anlamadığını söylerken abartmamıştı. Verdiği buyrukların yerine getirilmesi olanaksızdı. Alexey Aleksandrovich'in oda uşağı Connie bu buyrukları her zaman değiştirmek zorunda kalıyordu. Bu yüzden de sonunda evin yönetimini üzerine aldı. Efendisi giyinirken büyük bir özenle yapılmasını gerektiği gördüğü şeylerle ilgili düşüncesini belirtiyordu. Bununla birlikte Kontes Lidia Ivanovna'nın uyarıları da yararlı olmuyor değildi. Kontes'in kendisine duyduğu sevgi ve saygı Alexey Aleksandrovich'e büyük bir moral desteği oldu. Kontes büyük bir sevinçle onu dine döndürmeyi, yani kayıtsız ve tembel bir inanırken gerçek bir Hristiyan durumuna getirmeyi, son zamanlarda Petersburg'da yaygınlaşan ateşli bir savunucu yapmayı başardı. Bu dönüşüm zor olmadı. Alexey Aleksandrovich, Kontes gibi yeni düşünceleri paylaşan herkes gibi derin bir düş gücünden, yani imgesel kavramların dolaysız olarak gerçekle bağdaştıklarını kendi kendine kabul ettirmek için gerekli ruhsal yetiden yoksundu. Böylece Karenin, inansızlar için var olan ölümün, kendisi için var olmayışında bir günahkarın ölçüsüne kendisinin karar verebileceği bir inanca sahip olmakla ruhunun günahtan aranabileceğinde, daha bu dünyadayken kesin bir kurtuluşa kavuşabileceği kavramında olanaksız hiçbir yön görmüyordu. Gerçekten de bu öğretinin hafifliği, dayanıksızlığı onu zaman zaman şaşırtıyordu. O zaman onu bağışlamaya iten karşı konulmaz bir duygunun yarattığı sevincin şu an ruhunda İsa'nın yaşadığını ve kağıtları imzalarken onun kutsal iradesini yerine getirdiğini düşününce duyduğu sevincin ne kadar büyük olduğunu hissediyordu. Oysa Alexey Aleksandrovich'in böyle düşünmeye gereksinimi vardı. Duyduğu utanç yüzünden herkes tarafından horlanan kendisinin başkalarını hor görebileceği imgesel bir yükseklikte yer alması zorunluydu. Bu hayale de bir can kurtaran simidi gibi sarılıyordu. Doğuştan çok heyecanlı biri olan Kontes Lidia Ivanovna çok genç yaştayken zengin, zevk düşkünü, iyi yürekli, çok neşeli biriyle evlendirilmişti. Evliliklerinin ikinci ayında kocası onu terk etmiş, karısını sevecen gösterilerine alaycı hatta düşmanca bir gülümsemeyle yanıt verince kontun iyi yürekli olduğunu bilen ve coşkulu Lidya'da hiçbir kusur bulamayan tanıdıkları bunu nasıl yorumlayacaklarını bilememişlerdi. O zamandan beri karı koca boşanmadan ayrı yaşıyordu. Kocası ne zaman karısıyla karşılaşsa onun nedenini hiç kimsenin bilmediği acı bir alayla karşılıyordu. Kontes Lidia Ivanovna kocasını çoktandır sevmiyordu ama o zamandan beri hep birisine, hatta aynı anda birkaç kişiye, kadın ya da erkek, genel olarak bir şekilde ilgisini çeken herkese aşık olmuştu. Böylece imparator ailesiyle akraba olan bütün prenseslere ve prenslere tutulmuştu. Sonra ard arda bir metropoliti, bir papaz yardımcısını, bir papazı, ardından bir gazeteciyi, üç Slavı, Komisarov'u, bir bakanı, bir doktoru, bir İngiliz misyonerini ve en sonda Karenin'i sevdi. Çok ateşli ya da çok soğuk dönemler geçiren bütün bu sevdaları onun gerek sarayda gerekse yüksek sosyetede çok sayıda karışık ilişkilere girmesini engellemiyordu. Ama başına gelen felaketten sonra Karenin'i koruması altına alıp onun ev işlerini ve ruhunun yönetimini üstlendikten sonra ondan başka hiç kimseyi iştenlikle sevmediğini ve öteki aşklarının yalnızca birer aldatmacı olduğunu anladı. Şu anda Karenin'le olan duygusu bütün eski duygularından daha güçlüymüş gibi geliyordu ona. Bu duygusunu inceleyip ötekilerle karşılaştırınca imparatorun yaşamını kurtarmamış olsaydı Komisarova, eğer Slav sorunu olmasaydı Ristich Kudelski'ye tutunmamış olacağını, oysa Karenin'in kendisi olduğu o yüce, değeri anlaşılmamış ruhu yüzünden ağır ağır konuşması, kişiliği, şiş damarlı beyaz ve yumuşak elleri için sevdiğini anladı. Onu gördüğüne yalnızca sevinmekle kalmıyor, Alexey Aleksandrovich'in yüzünde bıraktığı izlenimin bir belirtisini de arıyordu. Konuşmalarıyla olduğu kadar kişiliğiyle de onun hoşuna gitmek istiyordu. Bu yüzden de giyimine, süslenmeye eskisinden daha çok önem veriyordu. Kimi zaman her ikisi de özgür olsalardı, aralarında neler olabileceğini düşünüyordu. O içeri girince heyecandan kıpkırmızı kesiliyor, ona birkaç güzel söz söylediği zaman sevinçle gülümsemekten kendini alamıyordu. Ama Kondes Lidya Ivanovna birkaç günden beri çok heyecanlıydı. Anna ile Vronski'nin Petersburg'a döndüğünü öğrenmişti. Alexey Alexandrovich'i karısıyla karşılaşmasından, Alexey'in o korkunç kadının kendisiyle aynı kente bulunduğunu ve her an karşısına çıkabileceği gerçeğini öğrenmesinden duyacağı üzüntüden kurtarmak gerekiyordu. Lidya Ivanovna tanıdıklarından o iğrenç insanların Anna ve Vronski'ye böyle diyordu, niyetlerin ne olduğunu sorup öğrendi ve bu sırada onlarla karşılaşmaması için dostumun hareketlerini yönlendirmeye çalıştı. Demir yollarından kendisine bir ayrıcalık hakkı elde edebilmek umuduyla kontese bu bilgileri veren Vronski'nin arkadaşı genç bir avukat ona çiftin işlerini yoluna koyduklarını ve ertesi gün gitmeyi düşündüklerini söyledi. Lidya Ivanovna tam içinin rahatladığı bir anda ertesi sabah bir pusula aldı. Yazıyı dehşetle tanıdı. Anna'nın el yazısıydı bu. Dikdörtgen biçimi, kalın, sarı bir kağıttan yapılan sarının üzerindeki büyük bir arma vardı. Pusula parfüm kokuyordu. Bu zarfı kim getirdi? Bir otel uşağı. Kontes bu mektubu okumak için oturmaya cesaret edemeden uzun süre ayakta durdu. Astımlı olduğundan, heyecan yüzünden neredeyse bir astım nöbeti geçirecekti. Sakinleşince Fransızca yazılmış pusulayı açıp okudu. Sayın Bayan Kontes, yüreğinizi dolduran Hristiyanlık duyguları bana bağışlanmaz bir ataklık gibi görünen bu mektubu yazma cesaretini veriyor. Oğlumdan ayrı kaldığım için mutsuzum. Gitmeden önce onu bir kez olsun görmeme izin vermenizi istiyorum. Kendimi size anımsattığım için özür dilerim. Eğer doğrudan Alexey Alexandrovich'e başvurmuyorsam, bu yüce gönüllü insana kendimi anımsatmak mutsuzluğunu tattırmamam içindir. Onunla dost olduğunuzu bildiğimden beni anlayacağınızı sanıyorum. Seryoja'yı bana yollar mısınız? Ya da belirleyeceğiniz bir saatte gelmemi mi istersiniz? Yoksa onu nerede görebileceğimi bana bildirir misiniz? Bu kararın kendisine bağlı bulunduğu insanın yüce gönüllü olduğunu bildiğimden reddedilmem olanaksız geliyor bana. Çocuğumu görmeyi ne kadar istediğimi, bu yüzden de yardımınız için size ne kadar şükran duyacağımı düşünemezsiniz. Anna. Bu mektuptaki her şey, içerik, kocanın yüce gönüllülüğüne yapılan anıştırma, özellikle de kontese çok rahat gelen yazış biçimi, Kontes Lidya Ivanovna'yı kızdırıyordu. Lidya Ivanovna buyurgan bir tavırla yanıt yok dedi blok notunu açarak. Alexey Alexandrovich'e saraydaki kabulde saat 1'de kendisini görmeyi umduğunu yazdı. Sizin de ciddi ve üzücü bir konuda konuşmam gerek. Orada buluşacağımız yeri kararlaştırırız. En iyisi benim evim. Çayımızı hazırlattırırım. Görüşmemiz kesinlikle gerekli. O haçı omuzlarımıza yükler ama onu taşıma gücünü devirir diye ekledi. Karnını biraz hazırlamak için. Kontes Lidya Ivanovna Alexey Alexandrovich'e günde 2-3 pusula yazıyordu. İlişkilerine aslında olmayan bir incelik ve gizem havası veren bu haberleşme biçiminden çok hoşlanıyordu. Kutlamalar bitmişti. Gitmeye hazırlanırken herkes son haberlerden, o gün verilen madalyalardan, birkaç yüksek memurun yer değiştirmesinden söz ediyordu. Sırmalı üniforma giymiş, kır saçlı, ufak tefek yaşlı bir adam, yeni yapılan değişimler konusunda kendisine soru soran uzun boylu güzel Nedime'ye, Kontes Maria Solisova'yı, Savaş Bakanı Prenses Watkovski'yi Genelkurmay Başkanı olarak görmek ne güzel olurdu diyordu. Nedime gülümseyerek, bu durumda ben de emir subayı olurdum diye yanıt verdi. Görevimiz hazır zaten. Siz Din İşleri Bakanısınız. Yardımcı olarak size Karenin'i veriyorlar. Yaşlı adam yanlarına gelen birinin elini sıkarken günaydın prens dedi. Karenin'le ilgili ne diyordunuz diye sordu prens. O ve Putyatov, Aleksandr Nevski nişanını aldılar. Daha önce bu nişanı aldığını sanıyordum. Yaşlı adam üç köşeli işlemeli şapkasıyla salonun kapısında devlet konseyinin etkili üyelerinden biriyle duran saray üniforması giymiş omuzunda çapraz kordonuyla Karenin'i işaret ederek. Hayır bakın o dedi. Kurşun bir metilik gibi mutlu ve hoşnut diye ekledi. Yakışıklı ve atletik yapılı bir mabeyincinin onu sıkmak üzere durdu. Yaşlanmış dedi mabeyinci. Tasarılardan ömrünü tasarılar yapmakla geçiriyor şu sıralar. Bakın her şeyi noktası noktasına anlatmadan zavallıyı bırakmayacaktır. Nasıl yaşlanır? Coşkulu duygular yaşıyor. Kontes Lidya Ivanovna Bayan Karenina'yı kıskanıyor olmalı. Rica ederim Kontes hakkında kötü konuşmayın. Karenina tutulması kötü mü? Bayan Karenina gerçekten de burada mı? Sarayda değil, Petersburg'da. Dün ona Büyük Moskovya'da Vronski ile kol kola rastladım. Öyle bir adam ki bu, diye başladı mağbeyince. Ama imparator ailesinden birine yol vermek ve selamlamak için durdu. Böylece alaya alarak, eleştirerek Alexey Alexandrovich'ten söz ederken ona parayla ilgili tasarısını açıklamadan bırakmak istemediği bir devlet konseyi üyesinin yolunu kesmiş oluyordu. Alexey Alexandrovich karısı kendisini terk ederken o anda kendi bir devlet memuru için çok zor bir durumda bulmuştu. Mesleğine duraklama dönemine girdiğini anlamıştı. Belki kendisi bile meslek yaşamının bittiğini farkında değildi ama herkes bunu çok iyi görüyordu. Bunun nedeni ya Sternov'la çatışması ya da Karenin'in evlilik yaşamındaki felaketlerdi. Belki de yalnızca yazgısının sınırına gelmişti. Ama herkes onun sonunun geldiğini anlıyordu. Önemli bir mevkideydi. Hala birçok komisyonun ve komitenin üyesiydi. Ama elinden gelen her şeyi yapmış, artık kendisinden fazla bir şey beklenmeyen biri gibi görünüyordu. Ne söylese ne önerse onu yararsız eski şeylerden söz ediyormuşçasına dinliyordu herkes. Ama Alexey Alexandrovich bunu anlamıyordu. Tam tersine hükümet çalışmalarından doğrudan doğruya uzaklaştırılmış olduğundan başkalarının yaptıklarındaki yanlışları ve kusurları daha iyi görüyor, görevinin bunları düzeltmek ve yol göstermek olduğuna inanıyordu. Karısıyla ayrılmasından az sonra yönetimin çeşitli dalları üzerinde hazırlayacağı tasarılarından ilkini yeni mahkemeler üzerindeki tasarısını yazmaya başladı. Alexey Alexandrovich yönetim kademelerine göre durumunun umutsuz olduğunu anlaması şöyle dursun, buna hiç üzülmüyordu ama hiç olmadığı kadar da kendisinden hoşnuttu. Karısı olan biri, karısının hoşuna gitmek için dünya nimetlerini düşünür. Karısı olmayan erkekse, yalnızca Tanrı'nın hoşuna gitmek için kutsal şeylerle ilgilenir, der Havari Paul. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.